Artık biliyorum. Üçüncü kısım. Başlangıç. Aynı anda üç köpek yavrusu almak akıllıca bir karar değildi. Sevimli küçük suratlarına kapılıp o tatlı yavru köpek nefesi ve üç numaralı yavrunun, parantez içinde Layla, çıkık dişleri yüzünden kendimden geçmiş, düşünmeden davranmıştım. Sonra da haftalar boyunca gecenin tuhaf saatlerinde onlarla birlikte uyandım. Evin her yerinden kakalar topladım ve iyi huylu olsunlar diye saatlerce onları eğitmeye çalıştım. Beni çok uğraştırdılar. Uykusuz kalıyordum. Ayrıca eşyalarıma zarar vermemeleri için aynı anda üçünü birden kontrol etmeye çalışmaktan yorgun düşmüştüm. Vay canına! Gerçek bebekleri olan annelere başka türlü bir saygı duymaya başlamıştım. Bu yavru köpek sevgisi sinirlerime dokunmaya başladığı için bakış açımda bir değişiklik yapmam gerekti. Bir gün onları dolaştırırken durup oynamalarını seyrettim. Yuvarlanıyorlar, taklalar atıyorlar, birbirlerini kovalıyorlar, gülüyorlar. Evet, köpekler güler. Ve tavşanlar gibi zıplıyorlardı. Çok eğleniyorlardı. Onları izlemek bütün vücudumda bir gevşemeye, yüzümde bir gülümsemeye yol açmıştı. Yeni hayat ilk defa çimenleri keşfediyordu. Ne büyük bir mucize. Hepimiz her gün mucizeler görebiliriz ama bir uyuşukluğa kapılmışız. Hiç arabanızla işten eve gelip kapıyı açarken kendinize oraya nasıl geldiğinizi sorduğunuz oldu mu? Hissetme ve görme hassasiyetini yitirmiş, kapalı bir hayat yaşamak istemediğimi kesinlikle biliyorum. Her günümün olasılıklara uzanan yeni bir başlangıç olmasını istiyorum. Her seviyede mutluluğu deneyimlemek istiyorum. Şöminede ateş yakmayı seviyorum. Odunu doğru şekilde, parantez içinde piramit gibi, çatıp bir tutuşturucu kullanmadan alev almasını sağlamak ne büyük bir tatmin hissidir. Benim için neden bu kadar tatmin edici olduğunu bilmiyorum ama öyle. Küçük bir kızken izci olmayı hayal ederdim. Ama izci üniforması alacak paramız hiç olmadı. Dışarıda yağmur varken ateş yakmak daha da güzel oluyor. Hele işlerimi bitirip e-postalarımı kontrol ettiğimde, dinlenmeye çekilip okumaya hazırlandığımda en güzeli. Gün içinde yaptığım her şey işte bu okuma zamanlarımı hazırlık niteliğinde oluyor. Bana güzel bir roman veya ana kitabı, biraz çay ve kıvrılacak sıcak bir köşe verin. Cennete gitmiş gibi olurum. Başka bir insanın düşüncelerini yaşamayı seviyorum. Koşulları benimkilerden ne kadar farklı olursa olsun, sayfalarda canlanan kişilerle kurduğum bağa hayret ediyorum. Bu insanları tanıdığımı hissetmekle kalmayıp, bu sayede kendimi daha iyi tanıyorum. İçgörü, bilgi, esin, güç. Güzel bir kitap bunları ve daha fazlasını verebilir. Okumak denen bu zaruri araç olmasaydı, nerede ve kim olurdum hiç bilmiyorum. Kesinlikle 16 yaşında radyodaki ilk işime giremezdim. Nashville'deki WVOL radyo istasyonunu gezerken DJ sesinin kayıtta nasıl duyulduğunu öğrenmek ister misin deyip elime bir haber metni ve mikrofon tutuşturmuştu. Patronuna bu kızı duyman gerek diye seslendi. İşte radyoculuk kariyerim böyle başladı. Kısa bir süre sonra radyo canlı yayında haber okumam için beni işe aldı. Yıllarca kim dinlerse ona şiir okuduktan ve elime geçen her şeyi okuduktan sonra birileri bana sevdiğim şeyi yapmam, parantez içinde yüksek sesle okumam için para ödeyecekti. Kitaplar benim için hep bir kaçış yolu oldu. Şimdi güzel bir kitap okumayı kutsal bir meşgale, seçtiğim herhangi bir yerde olma şansı olarak görüyorum. Kesinlikle en sevdiğim vakit geçirme yolu kitap okumak. Kesinlikle biliyorum ki okumak insanı açar. Okumak sizi açığa çıkarır. Zihninizin imkan verdiği her şeye ulaşmanızı sağlar. Okumakla ilgili en çok sevdiğim şey insanı yukarılara taşıması ve daha yukarılara taşımaya devam etmesi. Hayattaki öncelikli ve esas hedefim manevi dünyaya bağlı kalmaktır. Başka her şeyin bir yolu bulunur. Bunu kesinlikle biliyorum. Bir numaralı manevi ibadetim de anda yaşamak, geleceği kurgulama veya geçmişin yasını tutma dürtüsüne karşı koymaya çalışmak. Şimdinin gerçek gücünü hissetmek. İşte dostlarım, mutlu bir hayatın sırrı bu. Eğer herkes böyle yaşamayı unutmasaydı, bu dünyaya geldiklerinde çocukların yaptıkları gibi bir sertleşmiş ruhların masumiyet dediği şey dünyayı değiştirirdik. Oynamak, gülmek, mutluluğu hissetmek. Kutsal kitapta 8 yaşından beri en sevdiğim ayet Mezmur 37'ye 4'tür. Rab'den zevk al. O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir. Bütün hayat deneyimim boyunca şiarım bu oldu. Rab'den, iyilikten, nezaketten, şefkatten, sevgiden zevk alın ve neler olduğunu görün. Holcu Meydan. Esneklik bölümü. Ambar yandı, artık ayı görebiliyorum. 17. yüzyıldan bir Japon şairine ait dize. Kim olursak olalım veya nereden gelirsek gelelim, hepimiz kendi yolculuğumuzdayız. Benimki 1953'te bir Nisan öğleden sonrası Mississippi kırsalında Vernon Winfrey ve Vernita Lee'nin tek seferlik birliktelikleriyle başladı. O gün pek de romantik olmayan birliktelik, istenmeyen bir hamilelikle sonuçlandı ve annem hamileliğini ben doğana kadar sakladı. Bu yüzden kimse benim gelişime hazırlıklı değildi. Ne bir doğum öncesi partisi, ne de büyümüş karınlarını huşu içinde okşayan hamile arkadaşlarımın yüzünde gördüğüm beklenti ve haz yaşanmıştı. Doğumum pişmanlık, saklanma ve utançla damgalanmıştı. İçimizdeki çocuk kavramının öncüsü, yazar ve danışman John Bradshaw, 1991'de Oprah Winfrey Show'a çıktığında seyircilerime ve bana etkileyici bir deneyim yaşatmıştı. Bizden gözlerimizi kapatıp büyüdüğümüz eve gitmemizi, evi gözümüzde canlandırmamızı istemişti. Yaklaşın demişti. Pencereden bakın ve içerideki kendinize bakın. Ne görüyorsunuz? Daha önemlisi ne hissediyorsunuz? Benim için bu son derece üzücü ama güçlü bir egzersiz oldu. Çocukluğumun neredeyse her aşamasında hissettiğim duygu yalnızlıktı. Tek başıma değildim. Etrafımda hep birileri vardı ama ruhumun hayatta kalmasının bana bağlı olduğunu biliyordum. Başımın çaresine bakmam gerektiğini biliyordum. Küçük bir kızken büyük annemin evine kiliseden sonra insanların gelmesini severdim. Gittiklerinde ise bunak büyük babam ve çoğunlukla yorgun ve sabırsız olan büyük annemle kalmaktan korkardım. Oturduğumuz yerde benden başka çocuk yoktu. Bu yüzden kendi başıma olmayı öğrendim. Yalnızlığımı geçirecek yeni yollar keşfettim. Kitaplarım, el yapımı bebeklerim, ev işlerim ve çiftlikte isim verip konuştuğum hayvanlar vardı. Geçirdiğim o yalnız zamanlarımın bugün olduğum yetişkini belirlemekte önemli rol oynadığını artık biliyorum. John Bradshaw, geçmiş hayatıma açtığı pencereden bakarken bana en yakın arkadaşların ne kadar tatlı ruhlu küçük bir kız olduğumu fark etmiyor gibi görünmelerine üzüldüm. Ama bunu kendi gözlerimle görmek bana ayrıca güç verdi. Benim gibi sizin de kendinizi değersiz hissetmenize yol açan deneyimleriniz olmuş olabilir. Kesinlikle biliyorum ki geçmişin yaralarını sarmak hayatın en büyük ve en değerli mücadelelerinden biridir. Ne zaman ve nasıl programlandığımızı bilmek, programı değiştirebilmeniz açısından önemlidir. Ve bunu yapmak başkasının değil, sizin sorumluluğunuzdur. Evrenin aksi iddia edilemez bir yasası var. Hepimiz kendi hayatımızdan mesulüz. Mutluluğunuzu bir başkasına dayandırıyorsanız vaktinizi boşa harcıyorsunuz. Görmediğiniz sevgiyi kendinize verebilecek kadar cesur olmak zorundasınız. Her günün gelişiminiz için nasıl fırsatlar sunduğunu fark etmeye başlayın. Annenizle yaşadığınız ve derinlere gömdüğünüz anlaşmazlıklarınızın eşinizle kavgalarınızda nasıl ortaya çıktığını görün. Bilinçaltınızdaki değersizlik duygularınızın yaptığınız ve yapmadığınız her şeyde kendini nasıl gösterdiğini fark edin. Bütün bu deneyimlerle hayatınız sizi geçmişi arkanızda bırakmaya ve kendinizi gerçekleştirmeye teşvik eder. Dikkatinizi verin. Her seçim kendi yolunuzu çizmeniz için bir fırsat sunar. Yürümeye devam edin. Tam gaz ileri. Girdiğimiz her mücadelenin bizi dize getirme gücü vardır. Ama darbenin kendisinden daha kaygı verici olan darbeye dayanamayacağımıza dair korkumuzdur. Altımızdaki zeminin kaymaya başladığını hissettiğimizde paniğe kapılırız. Bildiğimiz her şeyi unutup korkudan dona kalırız. Neler olabileceğini düşünmek bile dengemizi bozmaya yeter. Kesinlikle biliyorum ki böyle bir sarsıntıyı atlatmanın tek yolu duruşunuzu duruma göre ayarlamaktır. Gündelik sarsıntılardan kaçamazsınız. Onlar hayatın birer parçasıdır. Ama ben bu deneyimlerin yeni bir ağırlık merkezi arayışımızda bizi sağa veya sola adım atmaya zorlayan birer lütuf olduğuna inanıyorum. Onlarla savaşmayın. Bastığınız yeri ayarlamanıza yardım etmelerine izin verin. Denge anda yaşar. Altınızdaki zeminin sallandığını hissediyorsanız bulunduğunuz ana odaklanın. Bunu başardığınızda bir sonraki dakika nasıl bir sarsıntı getirirse getirsin onunla başa çıkabilirsiniz. Bulunduğunuz anda sadece nefes alıp verirsiniz. Bulunduğunuz anda kurtulmuşsunuzdur. Bulunduğunuz anda daha üstün bir siz olmanın yolunu keşfetmişsinizdir. Yıllarca neredeyse kimsenin bilmediği bir sırrım vardı. Benimle ilgili her şeyi bilen Gail'i bile arkadaşlığımızın ilerleyen yıllarına kadar bu sırrı öğrenmedi. Sedman için de aynısı geçerliydi. 10 yaşından 14 yaşına kadar cinsel tacize uğradığımı, sonucunda rastgele cinsel ilişkiler yaşadığımı ve 14 yaşında hamile kaldığımı paylaşmak için kendimi güvende hissedene kadar sakladım. O kadar utanıyordum ki doktorum ayak bileklerimin ve karnımın şiştiğini fark edene kadar hamile olduğumu kimseye söylemedim. 1968'de doğum yaptım. Bebek haftalar sonra hastanede öldü. Okula geri döndüm ve kimseye bir şey söylemedim. Öğrenilirse okuldan atılmaktan korkuyordum. Böylece bu sırrı eğer birisi öğrenirse beni hayatından atar korkusuyla geleceğime taşıdım. Yaşadığım tacizi açıklama cesaretini gösterdiğimde bile hala utanıyordum ve hamileliğimi saklamıştım. Şimdi ölmüş olan bir akrabam haberi tabloid gazetelere sızdırdığında her şey değişti. Yıkılmıştım, yaralanmıştım. Ağladım durdum. Stedman'ın o pazar öğleden sonrasında perdeleri kapalı, karanlık odama geldiğini hatırlıyorum. Gelip önümde durmuştu. O da ağlamış gibi görünüyordu. Üzgünüm dedi. Bunu hak etmiyorsun. Haber duyulduktan sonraki pazartesi sabahı işe gitmek için yataktan sürünerek çıkmaya çalışırken kendimi hırpalanmış hissediyordum ve korkuyordum. Herkesin sokakta beni parmakla gösterip 14 yaşında hamile kalmış ahlaksız kız defol diye bağıracağını sanıyordum. Oysa kimse tek kelime etmedi. Ne yabancılar ne de tanıdıklarım. Şok olmuştum. Kimse bana farklı davranmadı. Yıllarca asla verilmeyecek bir tepkiden çekinmiştim. O günden sonra başkaları tarafından da aldatıldım. Ama mideme bir yumruk yemiş gibi olsam da bunlar beni ne ağlattı ne de yataklara düşürdü. Kutsal kitaptaki Yesaya 54:17'de şu sözleri hiç unutmamaya çalışıyorum. Sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Her zor zamanın bir şafağı vardır. Kısa bir süre sonra sırrımdan kurtulmanın beni özgürleştirdiğini fark ettim. O zamana kadar genç bir kızken ruhuma açılan yarayı sarmaya başlayamamıştım. Bütün o yıllar boyunca hep kendimi suçladığımı fark ettim. Artık kesinlikle öğrendiğim bir şey var ki, o da utancı taşımanın hayattaki en büyük yük olduğu. Utanacak bir şeyiniz olmadığında, kim olduğunuzu bildiğinizde ve bunun arkasında durduğunuzda bilgece bir duruşunuz oluyor. Ne zaman zor bir karar vermek zorunda kalsam, kendime soruyorum. Yanlış yapmaktan, reddedilmekten, aptal durumuna düşmekten veya yalnız kalmaktan korkmasam ne yapardım? Artık biliyorum ki korkuyu bir kenara bıraktığınızda aradığınız cevap ortaya çıkar. Korkunuzun üzerine giderken şunu kesinlikle bilin. İstekli ve açıksanız en zorlu mücadeleniz en güçlü yönünüzü ortaya çıkarabilir. Hiç eski bir fotoğrafınızla karşılaşıp fotoğraftaki giysileri üzerinizde hissedecek kadar zamanda geriye gittiğiniz oldu mu? Bana tıpkı böyle hissettiren 21 yaşıma ait bir fotoğrafım var. Giydiğim eteğin fiyatı $40. O zamana kadar tek bir giysiye harcadığımdan çok fazlaydı. Ama bir ünlüyle ilk röportajım için bu parayı seve seve harcamıştım. O ünlü Jesse Jackson'dı. Yakınlarda bir lisede konuşma yapacak öğrencilere, uyuşturucuyu bırakın, umuda tutunun diyecekti. Bana da bu konuyu haber yapma görevi verilmişti. Haber müdürüm konuşmanın zaman ayırmaya değmeyeceğini düşünüyordu. Ama akşam altı haberlerine değecek bir konu çıkaracağıma söz vererek ısrar ettim. Neredeyse yalvardım. Yaptım da. Başkalarının hikayelerini anlatmaya, deneyimlerindeki doğruları bulup bunlardan başkalarını bilgilendirecek, onlara ilham verecek veya işlerine yarayacak bir ders çıkarmaya hep bir merak duymuşumdur. Yine de Jackson'a ne diyeceğimden veya nasıl diyeceğimden emin değildim. O zamanlar şimdi bildiklerimi bilseydim, yürüdüğüm yoldan şüphe duymakla tek bir dakika bile kaybetmezdim. Çünkü iş, kalp, duygular, bağ kurma ve topluluklar önünde konuşmaya geldiğinde coşuyorum. Karşımda her kim varsa aramızda bir şeyler oluyor. Onları hissedebiliyorum ve bana çarpan titreşimlerini sezgisel olarak algılayabiliyorum. İşte bu yüzden şunu kesinlikle biliyorum ki, yaşadığım veya hissettiğim şeyi onlar da yaşamışlar. Belki de daha fazlasını. Konuştuğum herkesle kurduğum o büyük bağ, hepimizin aynı yolun yolcusu olduğunun, aynı şeyleri, sevgi, mutluluk ve onay, istediğimizin farkında olmamdan kaynaklanıyor. Nasıl bir güçlükle karşılaşmış olursanız olun, hayatınızın tuvali, günlük deneyimleriniz, davranışlarınız, tepkileriniz ve duygularınızla boyandığı için fırçanın kontrolünün sizde olduğunu unutmayın. Eğer 21 yaşındayken bunu bilseydim, bir sürü kalp acısından ve kendimden duyduğum pek çok şüpheden yırtmış olurdum. Hepimizin kendi hayatımızın ressamı olduğumuzu, istediğimiz kadar çok renk ve fırça kullanabileceğimizi anlamam ilham kaynağım oldu. Bağımsızlığımla, dürüstlüğümle, başkalarına destek olmakla hep gurur duydum. Ancak gurur ile ego arasında ince bir çizgi vardır. Bazen de gerçeği fark edebilmek için egodan dışarı çıkmak gerektiğini öğrendim. Bu yüzden hayat zorlaştığında yapılacak en iyi şeyin kendime şu basit soruyu sormak olduğunu gördüm. Bu bana ne öğretmek için karşıma çıktı? Hatırlıyorum da 1988'de Oprah Show'un haklarını aldığım yıl bir stüdyo satın alıp birçok yapımcıyı işe almam gerekmişti. Bilmediğim milyonlarca şey vardı. O ilk yıllarda bir sürü hata yaptım. Bir tanesi o kadar büyüktü ki sonrasında stüdyoyu günahtan arındırması için bir rahip çağırmıştık. Neyse ki o zamanlar çok tanınmıyordum. Hayattan dersler alabilir, bu sayede büyüyebilirdim. Bunlar bana özel olurdu. Bugün başarımın bedelinin bir parçası da aldığım derslerin ulu orta olması. Düşersem herkes görür. Bazen bunun yarattığı baskıyla çığlık atmak istiyorum. Ama kesinlikle bildiğim bir şey var. Hemen çığlığı basan biri değilim. Birine gerçekten sesimi yükselttiğim anların sayısı bir elimin parmaklarını geçmez. Bu yüzden ne zaman bunalsam genellikle sessiz bir yere giderim. Tuvaletler bu iş için biçilmiş kaftandır. Gözlerimi kaparım. İçime dönerim. İçimde dinginliği, sizin içinizde ağaçların arasında her şeyde olan dinginliği hissedene kadar nefes alırım. Bu alanın genişlediğini ve beni doldurduğunu hissedene kadar nefes alırım. Her zaman çığlık atmanın tersini yaparım. Başıma gelen mucizeye gülümserim. Demek istediğim, ırkçı bir eyalet olduğu günlerde Mississippi'de doğup büyümüş, televizyon izlemek için bile şehre gitmesi gerekmiş. Evde hiç televizyonumuz olmadı. Bir kadınım ve bakın bugünlerdeyim. Yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, siz de zorluklarla karşılaşıyorsunuzdur. Onları atlatabilmek için bir adım daha atabilmek, zirvenin hala önünüzde olduğunu bilerek hayat dağını tırmanabilmek bir lütuftur. Her deneyimse değerli bir öğretmendir. Hepimiz düşüşler yaşarız. Ayağa kalkmamız ve kendimizi tanımamız gerekir. Evliliğiniz parçalandığında, sizi tanımlayan bir işi kaybettiğinizde, güvendiğiniz insanlar size sırtını döndüğünde, durumunuzu düzeltmenin anahtarı şüphesiz o durum hakkındaki düşünce biçiminizi değiştirmektir. Sorunlarımızın hepsinin bir anlamı olduğunu kesinlikle biliyorum. İşte bu zorluklardan öğrenmeye açık olmak, başarmak ile sorunlara saplanıp kalmak arasındaki farktır. Yaşım ilerledikçe vücudumun değiştiğini hissedebiliyorum. Ne kadar uğraşsam da eskisi kadar hızlı koşamam. Ama doğruyu söylemek gerekirse bu çok da umurumda değil. Her şey değişiyor. Göğüsler, dizler, tavırlar. Şimdi kendi sakinliğime hayret ediyorum. Başımı bir cips paketine gömmeme neden olan, beni serseme döndüren olaylar artık beni düşündürmüyor bile. Dahası sadece bir ömürlük öğrenmenin sağlayabileceği kendimle ilgili ve bana özel içgörülere sahibim. Dünyanın dört bir yanından izleyicilere seslendiğim stüdyodayken hep olmam gereken yerde olduğumu hissettiğimi söylemiştim. Bu kesinlikle benim en güçlü yanımdı. Ancak evren sürprizlerle dolu. Çünkü güçlü yanlarımız söz konusu olduğunda sadece bir tanesiyle yetinmek gerekmediğini öğreniyorum. Yolculuğumuzun farklı zamanlarında eğer dikkat edersek hayatın akışına tam oturan söylememiz gereken şarkıyı söyleriz. Şimdiye kadar yaptıklarımız ve yapacaklarımız olduğumuz kişiyle bir ahenk oluşturur. İşte o zaman kendimizin en doğru ifadesini buluruz. Artık o noktaya doğru ilerlediğimi hissediyorum ve sizin için de aynısını diliyorum. İyi öğrendiğim en büyük derslerden biri, başarı mücadelesinde kara bir delik gibi görünen bazı durumların aslında size yeni bir yolu işaret eden evren olduğudur. Her şey bir mucize, bir lütuf, bir fırsat olabilir. Yeter ki siz öyle görmeyi bilin. 1977'de Baltimore'daki saat 6 haberleri sunuculuğundan alınmasaydım, şov programıma başlayamayacaktım. Engelleri oldukları gibi görürseniz, gitmek istediğiniz yere uzanan, yolu olan inancınızı kaybetmezsiniz. Çünkü artık şunu kesinlikle biliyorum. Olacağınız kişi şu anda olduğunuz kişiden gelişecek. Bu yüzden aldığınız dersleri, hatalarınızı ve başarısızlıklarınızı geleceğe doğru birer atlama tahtası olarak görmeyi öğrenmeniz doğru yolda gittiğinizin açık bir işaretidir. Zor zamanlarımda genellikle Stand adlı bir gospel. Dipnot 8. Dipnot açıklaması. Kilisedeki törenler esnasında genellikle bir kadın vokalin org ya da piyano eşliğinde söylediği doğaçlamalar gospel olarak adlandırılır. Zor zamanlarımda genellikle Stand adlı bir gospel dinlerim. Şarkı sözlerinin yazarı Donnie McClurkin şöyle der: "Elinden geleni yaptıysan ve yine de yetmiyorsa ne yaparsın? Her şeyini verdiysen ve yine de işe yaramıyorsa ne yaparsın?" Cevap McClurkin'in basit nakaratındadır. Sadece dayanırsın. İşte güç böyle gelir. Dirençle yüzleşip içinden geçerek. Azmeden insanlar şüphe ve korku duymuyor, yorulmuyor değiller, yoruluyorlar. Yine de en zor anlarımızda atabileceğimizi düşündüğümüzden sadece bir adım daha fazla atarsak, her insanda bulunan o inanılmaz azimden yararlanırsak, hayatın sunduğu en büyük derslerin bazılarını öğrenebiliriz. Mücadele, sıkıntı, direniş ve çoğunlukla acı olmadan güç kazanılmadığını artık biliyorum. Her şeyden vazgeçip aman demek istediğimiz sorunlar direncimizi, cesaretimizi, disiplinimizi ve kararlılığımızı inşa eder. Her şeyden vazgeçip aman demek istediğiniz sorunlar direncinizi, cesaretinizi, disiplininizi ve kararlılığınızı inşa eder. Benden önce gelenlerden hayal edilemez zorluklarla test edilip yine de ayakta kalan büyük annelerden, kız kardeşlerden, teyzelerden ve erkek kardeşlerden miras aldığım güce güvenmeyi öğrendim. Maya Angelou, Büyük Annelerimiz şiirinde "Tek başıma öne çıkar, on binler gibi dururum" diyor. Yeryüzüne gittiğim her yere tarihimi de götürürüm. Bana yolumu açan insanlar olduğum kişinin birer parçasıdır. Durup kendi tarihinizi bir düşünün. Sadece doğduğunuz ve büyüdüğünüz yerleri değil, şimdi burada olmanızı sağlayan şartları da, yol boyunca sizi yaralayan veya korkutan anlar hangileriydi? Büyük olasılıkla böyle birkaç anınız vardır. Önemli olan şu: yine de buradasınız, yine de ayaktasınız. Bölüm yakınlık. Temel varoluşsal olgu sevgidir. Nihai gerçeğimiz ve yeryüzündeki amacımızdır. Marianne Williamson. Yıllar boyunca röportaj yaptığım binden fazla insan bana hepimizin ortak bir arzusu olduğunu gösterdi. Hepimiz değer görmek istiyoruz. İster Topeka'da bir anne, ister Philadelphia'da bir iş kadını olalım. Her birimiz içten içe sevilmek, ihtiyaç duyulmak, anlaşılmak, onaylanmak, yaşadığımızı ve insan olduğumuzu daha çok hissettirecek yakın bağlar kurmak istiyoruz. Bir zamanlar hepsinin ortak bir noktası olan Farklı yaşlarda ve farklı hayatlardan gelen 7 erkekle yaptığım röportajlardan oluşan bir program hazırlamıştım. Ortak noktaları hepsinin eşlerini aldatmış olmasıydı. Yaptığım en ilginç, en samimi röportajlardandı. Bana büyük bir aha hissi yaşatmıştı. Hepimizde kulak verilmeye, ihtiyaç duyulmaya ve önemli hissetmeye olan açlığın aradığımız onayı ne şekilde olursa olsun almak isteyeceğimiz kadar güçlü olduğunu fark etmiştim. Kadın ve erkek, pek çok kişi için evlilik dışı ilişki yaşamak gerçekten iyi olduğumuzun onaylanması anlamına geliyor. Röportaj yaptığım erkeklerden biri 18 yıldır evliydi ve flört teşebbüslerine karşı koyabilecek kadar ahlaklı olduğunu düşünüyordu. Sevgilisi hakkında özel bir tarafı yoktu ama beni dinliyordu, ilgiliydi. Bana kendimi özel hissettiriyordu demişti. İşte anahtar bu diye düşündüm. Hepimiz birisi için önemli olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Büyüme çağında Mississippi, Nashville ve Millwick arasında gidip gelen bir kız olarak sevildiğimi hissetmemiştim. Başarılı olarak onay alabileceğimi düşündüm. Sonra 20'lerimde değerimi erkeklerin beni sevip sevmemesine dayandırdım. Hatta bir erkek arkadaşımın anahtarlarını beni terk etmemesi için tuvalete attığımı hatırlıyorum. Fiziksel şiddet görmüş bir kadından farkım yoktu. Her gece dayak yemiyordum ama kanatlarım koparıldığı için yükselemiyordum da. Dolu dolu bir hayatım vardı ama bir erkeğim olmadan bir hiç olduğumu düşünüyordum. Açlığını çektiğim, sevgi ve onayı kendimden başka hiçbir yerde bulamayacağımı anlamam yıllar aldı. Yakınlık yoksunluğunun birinden uzak olmak değil, öz saygı yoksunluğu olduğunu kesinlikle biliyorum. Hepimizin bizi zenginleştirecek ve devam etmemizi sağlayacak türden bir ilişkiye ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Ancak şu da bir gerçek ki, eğer sizi iyileştirecek ve tamamlayacak, içinizdeki o değersizsin diyen sesi susturacak birini arıyorsanız vaktinizi boşuna harcıyorsunuz. Neden mi? Çünkü zaten değerli olduğunuzu bilmiyorsanız, arkadaşlarınızın, ailenizin, eşinizin sizi buna tamamen inandırmak için söyleyebileceği hiçbir şey yoktur. Yaratıcı size hayatınızın tam sorumluluğunu verdi. Bu sorumluluk muhteşem bir ayrıcalıktır. Çocukken almamış olabileceğiniz sevgi, şefkat ve yakınlığı kendinize verme gücüdür. Siz kendinizin sahip olabileceği en iyi anne, baba, kız kardeş, arkadaş, kuzen ve sevgilisiniz. Şu anda kendinizi hayatı zaten doğuştan önemli olan biri gibi görmekten bir seçenek kadar uzaksınız. Öyleyse bu şekilde bakmayı seçin. Ebeveyninizden almış olmanız gereken onaydan yoksun bir geçmişe odaklanarak bir saniye bile harcamanıza gerek yok. Evet, sevgiyi hak ediyordunuz ama o sevgiyi kendinize verip yolunuza devam etmek artık sizin elinizde. Kocanızın seni takdir ediyorum demesini, çocuklarınızın size harika bir anne olduğunuzu söylemesini, bir adamın kolunuzdan tutup sizinle evlenmesini veya en iyi arkadaşınızın değerli olduğunuza size inandırmasını beklemekten vazgeçin. İçinize bakın. Sevgi sizinle başlar. Üçüncü kısım sonu.